Ayrım 10, dönüş, Ayşe Kulin, sayfa 209, itiraz. Taksiden Orange Caddesi'ne iner inmez rutubetli sıcağa dayanamadığım için hemen hızlı adımlarla en ünlü alışveriş merkezinin ana kapısına yürüdüm. Sıcak yüzünden nefes almakta zorlanıyordum ama yine de içeri girmeden önce bir an durup vitrinlere göz attım. Şu saçları Derya'nın ikine andan mankenin üzerinde kırmızı elbise, ona ne çok yakışırdı. Burnumu cama yapıştırıp fiyatını görmeye çalışırken dank etti kafama acı gerçek. Kızım küstü bana. Bir gün böyle olacağını beklemediğimi söyleyemem. Suçluyum çünkü. Hayır hayır, düşünüp moralimi bozmayacaktım. Gelmezse gelmesin. Varsın kızsın bana istediği kadar. Dünyanın sonu değil ya. Annem elimdekinin kıymetini bilmediğimi söylerdi. Haklıymış. Şu anda hayatımdaki tek varlık David. Ben Derya ile uğraşacağımı kocamın kıymetini bileyim. Adam ölümün kıyısından döndü. Kurtulmasaydı şu anda kimsesizdim. Nelerin üstesinden geldim ben. Evlat acısı çektim. Aldatılmayı kaldırdım. Bir yabancı ülkede varoluş mücadelesi verdim kızımla. Ama yalnızlıkla nasıl başa çıkılır hala onu bilmiyordum. İçimi çekip döner kapıya yöneldim. Aşırı sıcaktan serin hole görünce ürperdim bu sefer. Otel resepsiyonundan aldığım bilgilere göre şu anda Singapur'un en şık, en lüks alışveriş merkezindeydim. Hepsi iyidir ama Nietzsche'nin City, City'nin de iyisidir demişti resepsiyondaki Çinli kız. Adresi bir kağıda karalarken. Şimdi bu en iyi alışveriş merkezin oval antresinde durmuş, bir buzdolabının içine düşmüşüm gibi donuyordum. O kadar üşüyordum ki sahilimde sesim kısılmasın diye boğazımı kapatmış, sol kolumu kendimi sarmalamıştım. Kapalı alışveriş merkezlerinin hepsinde havalandırma bölgesi hasta olmak içten değil. İnsanlar nasıl uyum sağlayabiliyor acaba bunlara? Dışarıda nefes aldırmayan rutubetli sıcaklığı içerideki morg soğuğu. İlk işim kendime bir şal almak olmalı. Yoksa kesin hasta olacağım. Oysa hasta bakanların hastalanma lüksü yoktur. Grip olursam David'in başını kim bekler? Yürüyen merdivenlere yöneldim. Merdivenlerde yükselirken aşağıda kalan mağazaların adlarına baktım. Chanel, Dior, Lanvin, Prada, mücevherciler, saatçiler. İhtişam şaşırtıcıydı. Bu ülkede sıradan ve üşüyen insanlar içinde dükkanlar bulunur muydu acaba? Bir kat daha yükseldim. Kendimi bir başka gezegendeymiş gibi hissederek birkaç kat daha çıktım. Hangi katta nelerin satıldığını bilmemek kötüydü. David bu virüsü kapmamalıydı. Kızımlardan bozulmayacaktı. Huzurum kaçmış olmayacaktı. Üstelik orada alışveriş etmenin keyfine doyum olmaz. Şal mı lazım? Ayakkabı mı? Elbise mi? Mis gibi Londra'da oturur kalırdım. Şimdi nerede neyin satıldığını kestiremediğim için dört dönecektim koca mağazada titreye titreye. Büyüyen merdivenlerde en tepeye kadar çıkıp geze geze inmeye karar verdim. Elbette şal satan bir yer bulacaktım bu devasa binanın içinde. Sonra şalıma bürünüp bir kafeye tüner, sıcak bir çay içerdim. İçim titremesi geçerdi. David'in hakkı varmış. Alışveriş sanayi geleceklerken içim üzüntüden yara gibiydi ama vitrinlere bakarak dolaşırken oyalandım. Derya kafamdan çıktı. Başka şeylerle ilgilendim. Mesela fiyatlara şaşırıp kaldım. Kimler alır da takar bu mücevherleri diye düşündüm. Bir kol saatine kim bu kadar çok para verir? Kim bir servet olan şu kolyenin ipek sicime dizilmiş bu soğuk pırlanta tanelerinin parasını gözünü kırpmadan öder ve boynunda nasıl taşır vicdanınsız damada? Kaç yoksunun karnını doyuracak, hayatını kurtaracak değerdeyken? Ah merhametli kızım Derya'm hep demez mi? Dünyanın bir yarısını insanlar açlıktan, hastalıktan can verirken. Diğer yarısındakiler onları kurtarabilecek paraları en olmayacak yerlerde sarf ediyorlar diye. O duyguyu yaşamam için en pahalı, en ünlü buçukları yan yana sıralanmış görmeyi beklemişim. Beni bunları söylerken duysa, vereceği yanıtı da ezbere biliyorum. Londra'da yok sanki bunlar, ilahi anne. Tamam var da hepsi aynı anda aynı damın altında toplanmadığı için bana bu kadar çarpıcı gelmedi zahir. Bak yine Derya, onu düşünmeyeyim derken düşündüm işte yine. Her ona yakışacak bir elbise ayakkabımı gördüğümde, her ona benzeyen bir kıza rastladığımda, her onu mutlu edeceği kanısına vardığım bir genç adamla karşılaştığımda, nasıl hep onu düşünürsem yine onu düşündüm. O benim bu hayattaki biricim, evladım, canım, canımın parçası ve o can. İşi günden beri de nefret ediyor benden. Ben bu nefreti nasıl tekrar güvene, sevgiye dönüştürürüm hiç bilmiyorum. Ona gelmesi için yalvardığım mesajı yanıt vermedi. Acaba bir mektup mu yazsam? Mektup mu kaldı? Uzunca bir mesaj atsam. Hatta her şeyi anlatsam, aşık olduğu Bora'nın babasının sevgilisi olduğuna kadar açık etsem tüm gizlediklerimi bağışlar mı beni? Yok kıyamam kızıma. Öğrenciyi bunalıma girerse, bana kuzuyor olması hatta benden nefret etmesi, gerçeği öğrenmesinden kesinlikle daha iyi. Yaşananları öğrenmemeli Derya. Kaldıramayacağı kadar bana, çünkü başımıza gelenler aynen ucuz bir roman malzemesi gibi. Ama gerçek işte, yaşanan her hayat ucuz ya da edebi bir roman gibi değil mi zaten? Anna Karenina bir başyapıt ama yaşamına baksanıza. Anna denen genç kadın, Tolstoy'un ünlü roman kahramanı, kocası ve bir çocuğu varken bir genç adama aşık olur. Benim kocam da karısı ve çocuğu varken zamanın şartlarına uyarak bir genç adama aşık oldu. Biz ailece roman kahramanlarıyız yani. Üstelik Anna'nın gibi sıradan değil bizim ailede aşk. Sıra dışı, pek özel. Gülmeye başladım. Dudaklarımı bir sırıtma şeklinde gelen kaderimin acı şakası giderek önleyemediğim bir kahkahaya dönüştü. Merdivenden inip çıkanlar şaşkınlıkla bana baktılar. Utandım, başımı öne eğdim. En tepeye kadar çıkacaktım ki o an vardığımız katta indim. Önüme ayakkabıcıların bulunduğu bir alan çıktı. Ne kadar çok çeşit vardı. Bazı raflarda hayat numaralarına göre sıralanmışlar. Bazı raflarda mevsimlere göre. Kışlık ayakkabıları ne zaman giyiyorlarsa artık bu sonbahar bile olmayan ülkede. Çizme dayı eksik değildi. Ayakkabıların arasına gezinirken birden bir fenalık çöktü içime. İçim çekildi gibi oldu. Yer yer yuvarlak puflar koymuşlar yorulanlar ilişsin diye. İlk önüme çıkan pufa iliştim. Karşımda duran rafta duran kadın ayakkabıları bir bulanıklaşıyor, bir belirginleşiyor. Başım dönüyordu benim. Utanmasam sırt üstü uzanacaktım pufa. Yakınlarda servis yapan narin bir kızın dikkatini çekmiş olmalı ki yanıma geldi. İyi misiniz madam diye sordu. Başım döndü dedim. Yardım çağırayım ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Ama içim geçiyordu. Ayağa kalkamayacağımı hissediyordum. Tamam yardım çağır desem bir şey de mi getireceklerdi bana? Yok artık biraz oturayım şurada kendime gelince kalkarım diye düşündüm. Üşüdüm dedim. Hala yanımda duran kızı. İçerisi soğukmuş çok üşüdüm. Dışarı satan bir dükkan var mıdır yakında bir yerde? Çalışını aşağı kat inmeniz lazım. İyi kalkayım yavaşça aşağı kat ineyim. Koluma girdi yardımcı olmak için bana. Merdivenlerin başına kadar getirdi bıraktı. Sımsıkı tutundum düşmemek için. Dalgalı denize bir sandallaydım sanki. Hani genç olsam diyecektim ki hamileyim. O kadar bulanıyordum midem yani. O haldeydim. Sabah kahvaltı yediklerim ağzımdan çıktı çıkacak. Zar zor kızın söylediği kata geldim. Genç bir kadın satıcı gözüme kestirip kaşmış şallar ne tarafta diye sordum. Gözünü yüzümden ayırmadan ve konuşmadan eliyle işaret etti. Deli mi ne? Başımı dönmesi zahmet ettiği için yine hafifçe dalgalanmalarla işaret ettiği yere yürüdüm. Tezgahın üstünde büyük sepette indirimde olanları koymuşlar. Tek tek elimle karıştırdım. Hoşuma gidecek bir renk aradım. Buldum aradığımı. Çekip aldım diğerlerinin arasından. Bu arada bir de açık mavi şal takılmış benim seçtiğime. İkisi birlikte geldi. Onu da derya açamadım diye düşündüm. Bana küs olduğunu yine unuttum. Elimde şallarla aynaya doğru yürürken ikisini de almaya kararlıydım. David'le Londra'ya dönene kadar ne sular akardı köprünün altından. Belki kızımla barışmış olurduk. Olmadı Penny'ye hediye ederdim. Hatta Penny için de bir tane seçmek istedim ama geri dönmeye mecalim yoktu. Aynanın önüne geldim. Kendime seçtiğim toprak rengi şalı omuzuma koyup aynaya baktım. Aman Allah'ım ne olmuş bana böyle? Başım sersem diye mi öyle görünüyorum acaba? Yüzüm pembe pençe haline kabarmıştı. Kızamık dökmüş çocuk gibiydim. Neydim dokundu diye düşündüm. Yoksa yeni aldığım yüz kremi mi alerji yaptı? Dünyanın da parasını vermiştim tüh. Etrafıma bakındım. Satıcı kızlar toplanmış uzaktan beni seyrediyorlar gibi geldi. Hiç planıma gelmiyordu. Oysa dünyanın neresinde olursa olsun bir kadın bir dükkanda eline bir giysi almaya görsün. Etrafın çiçeğe gelen örler gibi vızıldayan satıcılar sarıverir. Mallarını överler, ne kadar yakıştığını söylerler. Benden uzak durduklarına göre beni gerçekten kızamıklı falan sanıyor bu aptallar. Çocuk hastalığı bu ilkokula giderken geçirdim ben. Yok artık iki kere kızıl kızamık olunmaz ki. Aynaya yaklaşıp döküntülerimi inceledim. Başım hala dönüyordu, midem bulanıyordu. Göz kapaklarım üzerine külçe konmuş gibiydi. Ve gözlerimi açık tutmakta çok zorlanıyordu. İçimde taş gibi bir ağırlık vardı. Ve o taş gibi şey beni yavaş yavaş aşağı doğru çekiyordu. Çekiyordu, çekiyordu. Gözlerimi yumdum. Beyaz bir bulutun içine girdim. Bir ara gözlerim aralanır gibi oldu. Başıma üşüşmüştü satıcılar olması gerektiği gibi. Gözlerimi ikinci kez açtığımda bir ambulansın içindeydim. Hızla gidiyorduk. Başımda doktor olduğunu tahmin ettiğim başı sarıklı bir Hintli oturuyordu. Gözleri elinde tuttuğu tansiyon aletindeydi. Ne oldu dedim. Bayıldınız madem ama şimdi iyisiniz. Tansiyonunuz normale dönüyor. Beni nereye götürüyorsunuz? Hastaneye. Kolumdaki tansiyon aletini söktü çıkardı Hintli. Madem tansiyonun normal siz beni otelime götürün lütfen. Amadan isterdim ama sizi tropikal hastalıklar hastanesine götürmeye mecburum. Hiç de mecbur değilsiniz. Ben otelime gitmek istiyorum. Madam bu yakında uzak doğu yolculuğu yaptınız mı? Burası uzak doğu değil mi? Uzak doğuda değil miyiz? Burası Singapur. Burada böyle hastalık olmaz. Ne diyorsunuz siz ben hasta mı? Kan testi yapmadan kesin bilemeyiz. Ama semptomlar uzak doğu hastalığını işaret ediyor. David sen geçmiştir bana dedim. Islık gibiydi sesim. Pardon? Kocam Bali'de sivrisinek soktu. O şimdi hastanede. O halde gittiğimiz hastanedir. Sizi de sokmuş demek ki. Ama sizin kuluçka döneminiz eşinizinkinden uzun sürmüş. Eşinizin adı ne? Madem beni soktun niye aynı anda hastalanmadık? Dedim ya, kuluçka süresi insandan insana değişiyor. Eşinin adı neydi? Başımın dönmesi geri geldi. Zar zor kocamın adını verdim. Kulaklarım oluyordu. Ateşim var mı diye sordum. 39. Bakın çok üşütmüştüm. O yüzden çıkmış odum üşüttüğüm için. Hilti uzun parmaklı ince elini uzatıp saçlarımı okşadı. Merak etmeyin, emin ellerdesiniz madem. Ambulans sarsılmadan gidiyorum ama ben dalgalı denize bir salda gibiydim. Sirenini duyuyordum aracın. Sonra duymaz oldum. Sonraki uyanışım hastane yatağındaydı. David boş ucumda bir tekerlekli sandalyede oturup elimi tutuyordu. O an hiçbir şey hatırlayamadım. Ne oldu bana? Dedim titrek sesle. Bana olan da ne oldu dedi David. Nasıl yani? Neden sen de hastalandın? Benim sürecimden sen de geçeceksin. Senin de ateşin yüksek, döküntülerin var. Ama biliyoruz ki hepsi geçecek. Midem bulanıyor dedim zorlukla. Biliyorum canım, kustun zaten. Anlaşılmadı ki bir haftadır da sen yatacaksın burada. Beni hafta sonunda taburcu edeceklerdi ama sen hastalanınca vazgeçtiler. Senin acilden çıkınca iki yataklı bir odaya alınacağız. Sana tedavi, bana nekahet. Düşünsene hastanede bu olayı. Böylesi herkese nasip olmaz. Biz özel bir çiftiz. Benden nasıl haberin oldu? Seni getiren sağlık görevlisi idareye kocanın da burada uğrattığını söylemiş. Sen bilgilendirmişsin, hatırlamıyor musun? Hayal meyal. Daha iyi misin Eda? Başın dönmesi geçti mi? Daha iyiyim. Sen yanındasın ya. Hep kalıyor mu? Bu gece acilde kalacaksın sevgilim. Ateşin yüksek ya. Ne olur ne olmaz diye. Tahliller neticelenip ateşin de düşünce taşıyacaklar seni benim odaya. Flört dönemimizde Derya beni terk edip arkadaşlarıyla ayrı eve çıktıktan sonra ben kızımın bu tartışmalı ayrılışına çok üzüldüğüm ve yalnızlığı kaldıramadığım için David'e taşınmıştım. Her zora girdiğimde ben sana taşınıyorum zaten David. Başımın üstünde yerim var dedi kocam. Tuhaftır. Yalnız kalmayı hiç beceremem ben. Herhalde hiç yalnız kalmamış olduğum için tek başına nasıl yaşanır bilmem. Baba evinden koca evine, koca evinden kızımla kurduğum iki kişilik hayata geçtim. Derya gittikten sonra koskoca kadını sessiz ve ıssız kalan evde şaşkın ördek gibi sağ sola yalpalamış, kızım ayrı eve çıktı diye David'in yanına sığınmıştım. Aslında ben yalnızlık korkusundan ziyade kızım beni bırakıp gittiği için kırılan kalbime tamire gitmiştim David'in evine. Aynı şey oluyordu yine. Bu kez de hastalık bahane olmuştu. Ben yine doğru David'in odasına gitmiştim. Demek ki hayat da tarih gibi tekerrürlerden ibaretti. Ya da beni teselli etmek ve parçalarımı toplamak zavallı David'in vazifesi haline gelmişti. Hayatımın en kırılgan döneminde girip beni parçalanmaktan kurtaran David'e bir şey olsaydı Derya asla benimle oturmazdı. Yalnız yaşayamayacağımı aklımı bile getirmezdim. O kendi hayatını kurdu çoktan. Benim ayaklarıma dolanmamı istemiyor. David ölecek olsaydı ben ne yapardım? İstanbul'a dönüp bunaklık işaretleri gösteren anneme mi sığınırdım? Yoksa Pelin'in başına mı yakışırdım? Tek başına oturan milyonlarca yalnız insandan biri olurdum herhalde bu yaşımda. Ben bunları düşünürken odaya bir doktor gelince David'in hemşiresi tekerlekli sandalyesini iterek çıkardı kocamı odadan. Doktor göğsümü, ciğerlerimi dinledi, tansiyonumu ölçtü, ateşime baktı. Ben bu hastalığa yakalanmadığımı sanıyordum dedim. Bağışıklık sisteminiz daha güçlü olsaydı yakalanmazdınız. Ya dedim. Bağışıklık sistemimin ani çöküşünü Derya'ya mı fatura etsem? Tabii nasıl düşünemedim. Koca bir geceyi zır zır ağlayarak uykusuz geçirdim. Ertesi gün bam. Ah, benim her başıma geleni bir başkasına fatura etme huyum. Kan değerlerimi ölçtünüz mü? Diye sordum. Hastaneye giriş yapmanızdan hemen sonra ölçtük. Siz kendinizde değildiniz. Sizden istediğimiz kesin istirahat ve moralinizi yüksek tutmanız. Ben kocama bakıyordum, şimdi o ne yapacak? Kocanız iyileşme yolunda giderek güçleniyor, kolu da iyiye gidiyor. Siz şimdilik sadece kendinize bakın. Daha doğrusu bırakın, biz size bakalım. Siz iyileşmeye bakın. İçeri giren bir başka hemşire, sağ elimin üzerindeki damara bir serum bağladı. Uyumamı, istirahat etmemi, iyi beslenmemi, dinlenerek güçlenmemi istiyorlardı. Yorulmuştum. Gözlerimi yumdum. David'i geri getirmiş hemşiresi. Sesini duyunca araladım gözlerimi. Beni artık odama götürüyorlar sevgilim. Yarın yine ziyaretine gelirim. Acilde ziyaret yasak ama başhemşireyi tavladım. Seni görmeme izin veriyor. Kendine iyi bak dedim. Kendime bakmaz olur muyum? Yan yana yataklarda yatacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. David'in tekerlekli sandalyesinin uzaklaşan sesini dinledim. Halim olsa yarın iple çekecektim kocamı yeniden görmek için. Ama o kadar halsizdim ki daldım gittim. David'in bana günaydın diyen sesiyle açtım gözlerimi. Odam loştu. Sabah olmuş, serumu çıkarmışlar. David, hayatıma heyecan kattı. Neden? Bak yine ben senden kaçak bir ziyaret yaptım. Sevgilimi göremezsem ölürüm diye korktular. Bana göz yumuyorlar. Gülümseyecek halim yoktu. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Çünkü beni bu kadar çok seven adama hala yalan söyler olmaktan utanıyordum. David artık kurtulmuştu ama başlarda bu hastalıktan ölme ihtimali vardı. Demek ki ben de ölebilirdim. Ölecek olursam David ondan sakladıklarımı bir başkasından öğrenecekti. Mesela artık her şeyi bildiğini sanan Derya'dan. Benden intikam almaya niyetli kızım ona olanları anlatacak olursa Son ana kadar kendine yalan söylediğim için kırılmaz mıydı David bana? Birden telaşa kapıldım. Elimle işaret ettim yakına gelmesi için. Yalnız kaldık odada. David dedim. Dün sana bir türlü söyleyemediğim şeyi şimdi söyleyeceğim. Sonra söylersin, yorma kendini. Hemen söylemek istiyorum. Daha önce söylemediğim için bağışla. Bazı şeyleri açıklamak hiç kolay değil. Biliyorum Eda, sıkma kendini. Sonra dinle David, lütfen. Sana bir kazadan söz etmiştim ya. İşte Derya'dan saklamaya çalıştığım o kazada Bora adında bir genç adam öldü. Bora Derya'nın ilk aşkıydı. Platonik aşk yani. Yorulmuştum. Derin bir nefes alıp devam ettim. Kızımın aşık olduğu o genç Bora. Şey David, yani İlhami beni onunla aldattı. Anladın mı şimdi Derya'yı niye kaçırdım İstanbul'dan ve gerçeği saklamak için ona yalan söyledim. Eda, sırası değil, sen hastasın. Derya her şeyi öğrendi. O yüzden vazgeçti gelmekten. Mesajıma, telefonlarıma yanıt vermiyor. Zavallı sevgilim, neler çekmiş olmalısın. Konuşup yorma kendini. Ateşin düşünce anlatırsın. Cık, yok. Artık hiçbir şey anlatmam dedim içimden. Çünkü ne şimdi konuşacak halim vardı ne de sonra. Bitti. Söyleyeceğimi söyledim. Düşünmek istemiyordum artık. 2 yıldır sırtımda taşıdığım ağır küfenin yükünden kurtulmuştum. Her yeni günü yeni bir yalan örtmekten, Derya gerçeği ne zaman hangi şartlarda öğrenir diye endişelenmekten, David'in kulağına eski kocamın bir erkeğe aşık olduğunu giderse diye korkmaktan yorgun düşmüştüm. David eski kocamın marifetini dün gece öğrenmişti. Kıyamet kopmamıştı. Ben utanma yeri dibine geçmeye hazırlanırken David oralı bile olmamıştı. Şaşırmıştım. Ben doğru düzgün de etrafı mı çıldırmıştı? Yoksa tuhaf olan ben miydim? Çağımın dışına mı düşmüştüm? Kendimi zamanımı mı uyduramamıştım? Ben kafası ve yüreği eski devlerin romantik aşklarının yaşandığı günlere takılmış demode bir resimli roman kahramanı mıyım? Derya bana çok kızdığını ve babasını bulmaya gittiğine göre İlhami'nin onu terk etmediğini öğrenmiş olmalıydı. Ama benim İlhami'yi niye terk ettiğimi öğrenmiş miydi acaba? Yoksa babasının sevgisinin Handan olduğunu mu sanıyordu? Eğer gerçeği öğrenmişse bir de beni Handan'a haksızlık yapmakla suçlardı şimdi. O konuda azıcık haklı olacaktı, çok değil. Çünkü Handan tamamen masum sayılmazdı. İlhami'yi baştan çıkarmak için elinden geleni ardına koymamıştı. Belki de Handan kocamın tipi olmadığı için. Handan'ın cüretkar tavırlarından etkilenip bir ara acaba ayağa kaymadı mı diye düşünmedim değil. Kaydıysa da çabuk toparlandı İlhami. Nitekim Handan'ı kovalayan, onu da kaçan olduğu kovalamacı uzun sürmedi. Nedense İlhami Handan'a sinir olmaya başladı. Evde Handan'dan sık sık şikayet edip kadının hırsının büyüklüğünden, yayın evi hisselerinin peşinde olduğundan dem vurdu. Son zamanlarda ortaklıklarını bitirmeyi bile düşündü. Ben Handan'ın gerçek yüzünü ancak buranın evindeki son gecede gördüm. Tesadüfen onunla karşılaşacağımızı bilsem hiç o eve gider miydim? Bora'nın öldüğü akşam ben bilgisayarındaki hatıraları ondan almanın derdindeyim. Handan'sa şirket hesaplarının peşinde. Ben ailemi kızımı korumak için Bora'nın hatıralarını yayınlamasını engel olmaya çalışıyordum. Handan Bora'nın yayın evinde kendi yerini almasını. Kapının ardında bağırtılarını duymuş kulaklarıma inanamamıştım. İlhami'nin Handan'la ortaklığını bozduğunu biliyordum ama Handan'dan satın aldığı hisleri Bora'ya devrettiğini o gece tesadüfen öğrendim. Ne çok şey öğrendim o gün. Bir saatin içinde hem de. Oysa şimdi yine bilinmez denklemlerin karşısındayım. Derya hangi mektupları okudu? Olanların ne kadarını biliyor haberim yok. Babasının bir erkeğe aşık olduğunu bilmiyordur. Mektuplarında bu konu hiç değinmedi İlhami. Ama babasının da pis yattığını öğrenmiş olmalı. Bunu sineye çekebilir. Babasının sevgilisinin Bora olduğunu öğrenecek olursa işte o zaman yıkılır. Bir daha kimse toplayamaz kızımı. Zaten gel gittir benim kızım duygusaldır. Fazla hassastır benim gibi. Düşüncelerimle başa çıkamayınca boş verdim kendi kendime. Ne öğrendiyse ne yakaladıysa artık önemli yok. Ben başıma gelenlerle nasıl yaşadıysa o da yaşar. Evlat açısından daha ağır ne olabilir ki? Varsın Bora'nın ölümünü de öğrensin. Varsın diğerine de. Yetti artık, bu yükü indireceğim sırtımdan. Kimin doğru, kimin yanlış yaptı o an umurumda bile değildi. David ve Derya gerçeği öğrendiklerinden beri hafiflemiştim. Artık ölsem de gam yemezdim. Yok yok, ölmeyeyim Allah'ım, sakın ölmeyeyim. Hayret, ölmek istemiyordum. Oğlumu kaybettikten sonra her gece ölümü çağıran, ölümü hasretle bekleyen, sadece kızım için hayata tutunmuş olan ben şimdi ölmek istemiyordum. Hatta içimden beni David'i kurtardığı gibi kurtarması için Allah'a yalvarmak geliyordu. Madem bana ikinci bir şans verdin, karşıma David'i çıkardın, ona bahşettiğin hayatı bana da bahşet. Söz veriyorum, kolu sakat kalırsa tek bir şikayet dökülmeyecek dudaklarımdan diye dizlerimin üzerinde yalvarmak, secde etmek istiyorum. Lütfen Allah'ım, gerçekten bu son istek. Hayatta kalacak olursam Derya geri dönsün, dönmesi de beni bağışlasın. Sırf bunun için iyileşir iyileşmez şu ataktan kalkınca İstanbul'a Eyüp Sultan'a gideceğim bir kurban kesmeye. Sakın yanlış anlama Allah'ım. İyileştiğim için değil, kendim için değil vallahi. Kızım beni affetsin diye. Doğru yerde gerektiği gibi dua etmek için. Bir ses duydum. Madem pazarlığa oturuyorsun kızın için, o zaman sonuna kadar yüzleş kendine diyordu. Yoksa bu pazarlığın hiçbir değeri kalmaz. Kimdi bu? Kimin sesiydi? David olamaz. Onun hiçbir şeyden haberi yoktu, biliyordum. Kaçma Eda, kendinden kaçma. Ay, kendinden kaçtıkça hayat seni sürekli sınayacak. Kafamın içindeydi ses. Vicdanım flama fısıldıyordu. Bana çocuğumun hayatına mal olan suçumu mu hatırlatıyor yine? Oysa susmuştu yıllardır, konuşmazdı. Tekrar döndü kafamın içinde, eyvah. Bir başladı mı susmaz artık, gece gündüz taciz eder. Değil diye fısıldadım, yaklaş. Çok yakın değmeden. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyledin canım, sus dinlen artık. Bu son, dinle bak. Yoruyorsun kendini, üzülüyorsun. Bak bir yaş düştü yanağına. David elini uzatıp parmağının ucuyla sildi gözyaşımı. David, ben başıma gelen her şeyi hak ettim. Dinle bak, üzerimdeki lanetin kalkması için şimdi söylemem lazım sana bunları. Sayıklıyorsun dedi David. Sayıklamıyorum, doğruyu söylüyorum. Ben her şeyi hak ettim David, çünkü ben kocamı aldattım. Bir kere oldu ama bin kere pişmanım. Çok ağır ödedim suçun bedelini. Aynı gün oğlumu araba çarptı. Her şeyi hak ettim ben, başıma gelen her şeyi. Bak titremeye başladı neden? Ne olur sakin ol, sonra anlatırsın. Duydun mu dediklerimi David? Hemşire çağıracağım, zil nerede? Duydun mu David? Duydum, geçmişte kalmış, bırak bunları, insanız biz, hatalar yaparız. Hatalar insanlar içindir. Ama David, ben itiraf etmedikçe hep ceza. Çırpınma Eda. Sen de ben de dinle, ne olur. Allah bize böyle cezalar vermez. Bak ben karımı aldatmadım ama hem kızım hem karım uçak kazasında öldü. Neden? Çünkü hayat böyle. Yazgını kabul et, sen Müslümansın üstelik, kadere inanırsın. Belki başka şeyler de söyledi David. Sesi giderek uzaklaştı. İyi duyamadım. Uyudum, uyudum, uzun uyudum. Rüyalar, rüyalar. Can okula başladığı gün giydiği mavi önlüğüyle kollarını açmış bana koşuyordu. Onu kucaklıyordum. Kokusunu içime çekiyordum. İpleri çok yüksek bir ağacın görünmeyen dallarına takılı bir salıncakta kucak kucağa sallanıyordu onunla. Mutluydum, çok mutluydum. Sonra kızımın sesini duydum hayal meyal. Bak buradayım anne, aç gözlerini. Lütfen aç gözlerini, seni anladım. Niye bana yalanlar söylediğini anladım anne. Kim bilir ne kadar çok üzüldün, ne kadar çok acı çektin annem. Bitti, hepsi bitti. Bir an önce yeniş evimize dönelim. Hep iyi şeyler olsun, duyuyor musun beni anne? Anne, anne. Kızım gelmiş, üzerime eğilmiş olmalı. Saçları yüzüme değiyordu. Nefesinin sıcağını, teninin kokusunu duydum. O koku ki onu kucağıma ilk aldığımda yapışmış burnuma. O yüzden mi acaba ne zaman özlesem deryayı burnumun direği sızlar? Gelmiş kızım, gelmiş. David'e haber vermedim. Kızıma iyi baksın, iyi öylesin onu. Annem gitme. Dön ki yine birlikte olalım. Evimize dönelim. Derya'ya elimi uzatmak, ona değmek istedim. Ama kaldıramadım kolumu. O benim elim avucuna aldı. Kızımla el eleydim. Sıcacıktı ama ben üşüyordum. Beyaz yumuşak bir kar yağıyordu üstüme. Ve deryamı giderek görünmez kılıyordu. Yoksa bir rüya mıydı bu da? Hepsi bir rüya mıydı? 10. ayrımın sonu, sayfa 229.